Hörgenge. Siyasal yetkinlik alanlarında sesli şehir turu. Üçüncü durak. Herkes korkunç derecede öfkeliydi. Sendikanın iş gücü anlaşması konusundaki çelişkili tavrına dair. Das Kanzleramt Restoranı, Schauflergasse 6.
Und von wie viel reden wir?
Peki kaç kişiden bahsediyoruz?
Yaklaşık 50 bin kişi.
Yeteri kadar işsiz vatandaşımız var. Asgari ücreti yükseltmek istemiyorsunuz. Yeterince para kazanamayacağınızı düşünüp korkuyorsunuz. Ve kendi vatandaşımıza daha iyi çalışma koşulları olan Almanya'ya gitmeyi yasaklamak istiyorsunuz. Bakın, böyle bir yasa kabul edilemez. Biz sendikacılar, kendi işçilerimize ülke dışına çıkma yasağı getirme konusunda size asla destek vermeyiz.
Franz, sana bir teklifim var. Biliyorsun, tam zamanlı iş gücüne ihtiyacımız var. Yapılacak çok iş ama yapacak az insan var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beraber çalışmanız takdire değer. Ama vasıfsız ya da mevsimlik işçileri, hani nasıl diyorsunuz, harekete geçirmek pek de mümkün değil. Bizim kolay, hızlı ve ucuz çözümlere ihtiyacımız var. Sanayinin daha çok işçiye ihtiyacı var. Vasıfsız ve ucuz olmaları bizim için yeterli. Sahip olduğunuz yüksek yaşam ve iş güvenliği standartlarını muhafaza etmek istiyorsanız, bu ancak ekonomik büyümeyle mümkün olabilir. Büyüme olmadan tam zamanlı, maaşlı işte mümkün değil. Tüm bunların finanse edilmesi gerek. Biz Avusturyalılar birbirimize destek olmak, geleceği düşünmek zorundayız. Ekonomik durumun zayıf olduğu dönemlerde rahatça işten atabileceğimiz işçilere ihtiyacımız var. Bak İsviçreliler nasıl da akıllıca hareket ediyorlar. Kendilerine birkaç göçmen bulup onlara ihtiyaçları kalmadığında da ülkelerine geri postalıyorlar. Ve bu sistemin ne kadar iyi işlediğini sen de görüyorsun. Frans, geleceği düşünmek zorundayız. Avusturya'nın geleceğini.
Buna yakın bir konuşma gerçekleşmiş olmalı Franz Ola ve Julius Raab arasında. Ve büyük ihtimalle önünde durduğunuz bu lokalde, Julius Raab'ın favori mekanlarından olan Kanzleramt'ta. 1961 Noel'inde Ticaret Odası Başkanı ve ÖVP'li politikacı Julius Raab, Sendika Başkanı ve SPÖ'lü politikacı Franz Ola ile gayri resmi bir görüşme yapar. İş gücü anlaşması ile ilgili yasal müzakereler o dönemde yavaş yavaş gündemden çekiliyordu. Olaf ve Raab buna rağmen bir çözüm bulmak istiyorlardı. Parti içinden eleştiriler yükseldi. Herkes korkunç derecede öfkeliydi, dedi Olaf sonradan.
Türkiye'den Avusturya'ya işçi göçü aslında iş gücü sözleşmesinden önce de vardı. Avusturya, Yugoslavya ile 60'lı yılların başı itibariyle özellikle ekonomi alanında anlaşma yapma peşindeydi. 60'lardaki Yugoslav işçi göçünün Avusturya ekonomisi için büyük anlamı vardı.
Diyordu tarih uzmanı Vida Bakondi. Ülkeye göçmen işçi alım fikri yeni bir fikir değildi. Almanya ve İsviçre bu uygulamaya çoktan başlamışlardı. Bu ülkeler göçmen işçi konusunu belirleyen ilkelere yönelik örnek teşkil ediyordu. Bu ilkeler göçmen işçilerin geri dönmesi gerektiği, Avusturyalı çalışanlara öncelik tanınması ve çalışma izni verilecek kişi sayısının her yıl yeniden kararlaştırılmasından oluşuyordu. Yani rotasyon, kendi vatandaşına öncelik ve kontenjan.
Almanya ya da İsviçre gibi ülkeler, ülke dışından iş gücü takviyesini kendilerine çok önceden sağlamışlardı. Almanya 1955 itibariyle, İsviçre ise 1947 ve 48'de. Bu durum aynı zamanda Avusturya'nın ekonomik açıdan göçmen işçilere yeterince çekici gelmediğiyle ilgili korkularının olduğu anlamına geliyordu. Elbette bu korku Almanya ve Avusturya arasındaki büyük maaş farkıyla yakından ilişkiliydi. Avusturya'da işçi maaşları %25 daha düşüktü. Bu yüzden birçok Avusturyalı işçi Almanya ve İsviçre'ye gitmişti. Çok büyük bir problemdi bu.
Mevcut ekonomi, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak ve Avusturyalı işçilerin ülkeyi terk etmelerini kanunen yasaklamak istiyordu. Bu yasal taslağa karşı göçmen işçi anlaşması yapmaya da kesin hatlarla karşı çıkan sendika büyük bir direniş gösterdi. Avusturya İşçi Sendikası yani ÖGB, takviye iş gücünü hali hazırda bulundurmak için Sosyal Çalışma Bakanlığı ile beraber iş bulması zor olan insanları aktive etmek için bir program hazırladı. Hedef, orman ve tarım alanında çalışan işçi ve mevsimlik işçileri endüstriyel alana yönlendirmekti. Ancak bu planlar gerçekleştirilemedi ve sendika içerisindeki işçiler farklı alana yönlendirme konusunda eleştirel seslerini yükselttiler. Sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde işlemiş sisteme devam konusunda anlaştılar. Bu anlaşmaya göre ancak çalışmaları şartlarıyla insanlar büyük şehirlere göç etmeli ve işlerini kaybettiklerinde geldikleri yere geri dönmeliydiler. Böylelikle daha 1960'larda yani Raab-Ola anlaşmasından önce Sendika ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığıyla mevsimlik işçiler için bir kontenjan onaylanmıştı. Daha o zamanlarda Avusturya İşçi Sendikası'nın göçmen iş gücünü gerekli olduğundan daha fazla ülke içerisinde tutma niyetinin olmadığı açıktı. İşçiler ihtiyaç duyulduğunda ülkeye getirilmeli ve artık iş olmadığında geri gönderilmeliydiler. Ama neden insanlar Fordist üretim anlayışı dahilinde iş gücü kisvesi altında eşya gibi oradan oraya taşınıyor ve prekar statüde tutulup gerektiğinde geri gönderiliyorlardı? İşverenin ekonomik ilgisine, ekonomiye, talebe bağlı olarak kimi zaman daha çok, kimi zamansa daha az insan işe alınıyordu. Göçmen Arşivi Çalışma Topluluğundan Arif Akkılıç da sendikanın böyle bir şeye nasıl müsaade ettiğini anlayamıyor.
İşçi sınıfını temsil eden, işçilerden sorumlu bir sendikacı nasıl yapabilir bunu? Artık işçi sınıfı ikiye bölünmüştü. Genel olarak misafir işçiler için orada bulunuyorduk ama aslında yerli çalışanlardan sorumluyduk. Hiçbir şekilde uluslararası bir bakış söz konusu değildi. Bir şekilde anlayamıyordu. Türkiye'de dayanışmanın, uluslararası olma durumunun ve her şeyden önemlisi sendikacının üzerine aldığı rollerin çok önemli olduğunu düşünen sol bir gelenekten geliyordu.
Avusturya İşçi Sendikası'nın takındığı tavır artık açıktı. Yerli ve yerli olmayan işçiler arasındaki bölünmenin varlığını kabul etmekle kalmayıp bu durumu aktif olarak desteklediler. Nedenine dair yalnızca tahminlerde bulunabiliriz. Sendika aslında sadece minimum standardı muhafaza etmek yerine neden farklı işçi sınıfları yarattı? Avusturyalı işçilere sunulan fırsat gerçekten cazip miydi? Yoksa Avusturya İşçi Sendikası'nın iktidarda söz alma hırsı mıydı söz konusu olan? Raab-Ola anlaşmasıyla kontenjan modeli sabitlenmiş oldu ve endüstriye ucuz iş gücü tedarik edildi. Avusturya Ticaret Odası'na bağlı çalışan kişi sayısı böylelikle ilk defa 1962'de 47 bine ulaşmıştı. Bu büyük bir avantajdı çünkü her göçmen işçi tek tek kontrolden geçip onaylanacaktı. Kontenjan çözümünden sonra bu durum sona erdi. Bu anlaşmayla Raab ve Ola uzun süre tartışılmış sosyal ortaklık modelini güçlendirmiş oldular. İki politikacı arasında Kanseram'da gerçekleştirilen anlaşma belki de şu şekilde ilerliyordu.
Sosyal ortaklık modeli ha? Kulağa hoş geliyor. Kaç kişi olacağına biz karar vermeliyiz. Ve her sene kişi sayısının pazarlığını yeniden yapmalıyız. Ama maaş konusunda bizimle anlaşan ve kurallarımıza uyan firmalarla sadece. Kesinlikle göçmen işçi bizim için greve giden işçinin işini yapmamalı. Ölümcül bir darbe olur bu. Ve birilerini işten çıkartmaya ihtiyaç duyulursa herkesten önce göçmen işçiler çıkarılmalı.
Bunlar çok büyük talepler ama.
Beni ikna edemiyorsun. Sonuçta gereğinden fazla işçi sayısı demek, daha az maaş ve daha kötü çalışma koşulları demek. Bizim işçilerimize dokunmadığı sürece benim için sorun olmaz. Ama kesin bir ayrım mutlaka yapılmalı. Biz Avusturyalıların sendikasıyız.
O halde hemfikir miyiz?
Evet, eleştirilerle baş edebilirim. Anlaşmamız insanları öfkelendirecek. Ama nihayetinde bir çözüm sunduğumuz için bizi tebrik edecekler.
Evet, evet. Bu çözümle ikimiz de idare ederiz. Hem de çok iyi idare ederiz.
Thank you.